Ayrım 3.
4. Hepsinin sağlığı yerindeydi. İvan İliç arada bir ağzının tadının bozulduğunu, karnının sol yanında tuhaf bir rahatsızlık duyduğunu söylüyorsa da bunlar hastalık sayılmazdı. Ama terslik bu ya, karnındaki rahatsızlık arttıkça arttı. Henüz bir ağrı haline gelmediyse bile böğründe bir ağırlığın bulunduğunu hisseden İvan İliç'in keyfi kaçmaya başladı. Bu keyifsizliği günden gün artıyor, bir süredir ailede kurulmuş olan karşılıklı anlayış ve huzur havasını bozuyordu. Bunun üzerine karı koca sık sık kavga etmeye başladılar. Evde ne dirlik kaldı, ne düzen. Durumu başkalarının gözünden güçlükle gizliyorlardı. Bu kavgaların sonunda karı kocanın patırtısız geçirdikleri zaman adacıkları azaldıkça azaldı. Bu sefer Praskovya Fyodorovna kocasının çekilmez bir adam olduğunu söylemekte hiç de haksız değildi. Her şeyi büyütme alışkanlığıyla kocası gibi bir adamı 20 yıldır çekmek için ancak melek olmak gerektiğini söylüyordu. Kavgaların hep İvan İliç'in yüzünden çıktığı da doğruydu. Hem de tam öğle yemeğine oturdukları sırada çorba içmeye başlarken patlak veriyordu anlaşmazlıklar. İvan İliç kah tabaklardan birinin kırılması, kah oğlunun masaya dirseklerini dayaması, kah kızını saç tuvaleti yüzünden hır çıkarıyordu. Üstelik hepsinde de Praskovya Fyodorovna'yı suçluyordu. Praskovya Fyodorovna başlangıçta aynı şekilde karşılık vererek olmadık laflar söyledi. Ama baktı ki kocası hep sofraya oturunca böyle sağa sola çatıyor, bunun yemek yemekten ileri gelen bir hastalık olduğunu anlayarak biraz yatıştı. Hemen yemeğini yiyip sesini çıkarmadan sofradan kalkmaya başladı. Kocasının karşısında susmanın yüce bir davranış olduğunu inanan Praskovya Fyodorovna, hayatını zehir eden çekilmez bir adamla evlendiği için kendini acıyordu. Sonra kendisini acıdıkça kocasına olan hıncı da artıyordu. Hatta kocasının ölümünü bile istemeye başladı. Ama geçimler için gerekli parayı düşününce bu isteğinden vazgeçti. Ona bağlı olması, onun ölümünden sonra bile kurtulamayacağını anlaması, bu umutsuz kadını kocasına karşı daha çok kin duymaya yöneltiyor, kinini saklayıp dertlerin içine attıkça öfkesi depreşiyordu. Bir gün böyle İvan İliç'in gerçekten haksız olduğu bir çatışma sonunda İvan İliç sinirlerinin çok bozuk olduğunu ama bütün bunların rahatsızlığından ileri geldiğini söyledi. Bunun üzerine karısı hastaysa kendisini tedavi ettirmesini, bunun için de hemen ünlü bir doktora görünmesini salık verdi. O da muayeneye gitti. Her şey beklediği gibi çıktı. Zaten bundan başkası da olamazdı. Sırasını beklemesi, doktorun mahkemedeyken kendisinin de takındığı, yapmacık tavırlar takınarak şurasına burasına vurup dinlemesi, cevabı önceden hazır, hiç gereği olmayan sorular sorması, siz kendinizi bize bırakın, gerisini düşünmeyin dercesine çalım satması, bizim memlekette kendinizi birilerinin eline bırakırsanız hakkınızda en iyisinin düşünüleceğinden kuşkunuz olmasın. Tıpkı mahkemelerde olduğu gibiydi. İvan İliç'in mahkemede sanıklar karşısında takındığı tavrı şimdi de ünlü doktor ona karşı takınıyordu. Doktor, şunlar şunlar sizde şöyle bir hastalığın olduğunu gösteriyor. Ama falanın falanın incelenmesi bu durumu doğrultmazsa sizde falan falan hastalıkların bulunduğunu düşünmek gerekiyor diyordu. Oysa İvan İliç için asıl soru durumunun tehlikeli olup olmadığıydı. Ama doktor bu yersiz sorunun cevabından hep kaçınıyordu. Ona göre boş bir soruydu bu. Üstünde kafa yormaya bile değmezdi. Asıl mesele ihtimallerin iyice tartılmasıydı. Böbrek kayması mı vardı, midesinde ülser mi yoksa kör bağırsak mı tıkanmıştı? İvan İliç'in önünde bu konuyu gözden geçirerek kör bağırsak lehinde başarılı bir karara varan doktor, idrar tahlili sonunda eline yeni kanıtlar geçince durumu bir daha inceleyeceğini söyledi. İvan İliç de sanıkların durumunu tıpkı böyle hem de binlerce kez başarılı bir karara bağlamıştı. Kendi sanığına gözlükleri üzerinden cakayla, üstelik neşeli gözlerle bakan doktor da aynı şekilde kararını vermişti. İvan İliç, doktorun kararından durumunun kötü olduğunu, doktor da dahil belki kimsenin buna aldırış etmediğini anladı. Bunu anlayınca da büyük bir şaşkınlık geçirerek kendine acımaya, böyle önemli bir konuya ilgisiz kalan doktoruna kin duymaya başladı. Ama ona bir şey söylemeden ayağa kalktı. Masanın üzerine muayene ücretini koydu, içini çekerek, ''Biz hastalar muhakkak çok yersiz sorular sorarız.'' dedi. ''Benim hastalığım nasıl bir şey? Önemli mi değil mi?'' Doktor gözlüğünün üzerinden tek gözüyle ona sertçe baktı. Sanki bu bakışıyla ''Bay Sanık, size sorulan sorular çerçevesinde kalmak istemiyorsanız sizi duruşma salonundan çıkarmak zorunda kalacağım.'' demek istiyordum. ''Size uygun bulduğum kadarını söyledim. İleriki incelemeler bizi daha çok aydınlatacak.'' Doktor böyle söyleyerek İvan İliç'i selamladı. İvan İliç ağır ağır dışarı çıktı. İçinde bir sıkıntıyla kızağa bindi, evine yollandı. Yol boyunca doktorun söylemiş olduğu kelimeleri bir bir hatırından geçiriyor, anlamını pek bilmediği çetrefilli bilimsel sözleri basit konuşma diline çevirerek hastalığını çıkarmaya çalışıyordu. Durumu kötü müydü? Çok mu kötüydü? Yoksa önemli bir şey yok muydu? Doktorun bütün söylediklerine bakılırsa hiç de iç açıcı bir durumu yoktu. Sokaklarda ona her şey hüzünlü görünüyordu. Arabacılar, evler, gelip geçenler, dükkanlar, hepsi derin bir hüzne gömülmüştü. Bir an olsun kesilmeyen, sağır, iğne gibi batan ağrı doktorun belirsiz sözleriyle birleşince bambaşka bir anlam kazanıyordu. İçine düşen yeni bir korkuyla İvan İliç ağrılarını dinlemeye başladı. Eve gelince olup biteni karısına anlattı. Kadın kulak kesilmiş dinliyordu. Ama daha konuşmanın yarısında başında şapkasıyla kızı içeri girdi. Annesiyle bir yere gideceklerdi. Neyse, kendini zorlayıp bu can sıkıcı hikayeyi dinlemek için sandalyeye ilişti. Biraz sonra kız dayanamayıp ayağa kalktı. Bunun üzerine karısı da dinlemekten vazgeçti. Çok memnun oldum dedi. Bak gör işte, ilaçlarını düzenli almayı ihmal etme. Reçeteni ver, giresimi eczaneye göndereyim. Karısı böyle diyerek giyinmek için odasına gitti. Henüz derin bir soluk bile almayan İvan İliç, karısı çıkınca derin derin içini çekti. Ne diyelim, belki de sandığım kadar korkulacak bir şey yok. İlaçlarını almaya, doktorun söylediklerini harfi harfine yapmaya başladı. Ama idrar tahlilinden sonra doktorun söyledikleri de allak bullak oldu. Gerek tahlilde, gerekse bundan sonra yapılan işlerde bir anlaşmazlık ortaya çıkmıştı. İvan İliç bir türlü doktorla görüşemiyordu. Yapılanlar doktorun ona söylediklerini tutmuyordu. Ya doktor bir şeyler daha söylemeyi unutmuş, ya yalan söylemiş, ya da ondan bazı şeyleri gizlemişti. O gene de söylenenleri aksatmadan yapıyor, ilk zamanlar bundan büyük bir avuntu buluyordu. Doktoru ziyaret edeli beri İvan İliç'in başlıca uğraşısı, doktorun sağlığını koruması için söylediklerini harfi harfine uygulamak, ilaçlarını almak ve vücudunu günden güne kemiren ağrılarına kulak vermek olmuştu. Çevresindekilerin hastalıkları, sağlık durumları, onun en çok ilgi duyduğu konular arasına girdi. Yanında birilerinin hastalığından, ölümünden, iyileşmesinden, hele hele kendisininkine benzeyen bir hastalığından söz edilmeye görsün, hemen dikkat kesiliyor, heyecanını belli etmeden sorup soruşturuyordu. Kendi hastalığıyla karşılaştırmalar yapıyordu. Ama ağrıları bir türlü azalmak bilmiyordu. İvan İliç, durumunun daha iyi olduğunu düşünmek için elinden ne gelirse yapıyordu. Herhangi bir şeyden heyecanlanmadığı sürece de kendini kolayca aldatıyordu. Ama karısıyla kavga edecek olsa, görevinde bir başarısızlığa uğrasa, vint oyununda eline kötü kağıt gelse, hastalığı olanca ağırlığıyla hemen üzerine çöküyordu. Eskiden olsa bu başarısızlıklara dayanır, kötü günlerin geçip iyi günlerin geleceğine güvenle dişini sıkardı ama şimdi her türlü aksaklık elini kolunu bağlayıp onu ümitsizliğe sürüklüyordu. Bu gibi durumlarda kendi kendine yeni yeni iyileşmeye başlamıştım. İlacın da ne güzel faydasını görüyordum. Nereden çıktı şu terslik, şu mendebur iş diye söylenip duruyordu. Karşısına çıkan bu tersliklere, başının belası insanlara hırslanıp öfkeleniyor, üstelik bu öfkenin onu yiyip bitirdiğini de biliyordu. Ama kendisini bundan alamıyordu ki. İnsanlara, çevresinde olup bitenlere kızdıkça hastalığının artacağını, bu yüzden de hiçbir şeye aldırış etmemesi gerektiğini kabul ettiği halde tam tersini yapıyordu. Huzurun sağlığına çok iyi geldiğini bildiği için her yerde onu arıyor, huzurunu kaçıran en ufak bir olayla da zıvanadan çıkıyordu. Tıp kitapları okuması, doktorlara başvurması ise ona en büyük kötülüğü yapıyordu. Günden güne kötüleşmesi öyle tatlı bir meyille gidiyordu ki, bir gününü ötekiyle kıyaslayınca arada görünen ufak fark kendi kendini aldatmasına engel olmuyordu. Ama doktorlara gittiği zaman durumunun kötüleştiğini, hem de yıldırım hızıyla kötüleştiğini düşünmeye başlıyordu. Bütün bunlara rağmen doktorlara gitmekten de geri durmuyordu. O ay başka bir ünlü doktora gitti. O da birincisinin söylediğinin aynısını söyledi. Yalnız meseleyi biraz değişik açıdan inceledi. İkinci ünlü doktorla konuşması İvan İliç'in kuşkularını, korkusunu artırmaktan başka bir işe yaramamıştı. Bu doktorun dostu olan başka iyi bir doktor İvan İliç'in hastalığına büsbütün değişik bir teşhis koyarak ona iyileşeceğini söyledi. Fakat sorduğu sorularla bir takım varsayımlarla adamcağızın zihnini iyice bulandırdı. Bu arada İvan İliç'in danıştığı bir hekim onda başka bir hastalık bularak bir takım ilaçlar verdi. İvan İliç bir hafta kadar da bu ilaçları aldı. Ama bu sürenin sonunda ağrılarında bir hafifleme duymadığı, üstelik hem öteki doktorlara hem de sonuncusuna güvenini yitirdiği için daha büyük bir ümitsizliğe düştü. Bir gün tanıdığı bir kadın, aziz resimleriyle tedavi yapılan bir yerden söz etti. İvan İliç, kadını can kulağıyla dinlediğini, böyle bir şeyin olabileceğine inandığını neden sonra fark ederek büyük bir korkuya kapıldı. Kendi kendine şöyle söylüyordu. Ben manen bu kadar zayıfladım mı? Olacak şey değil. Bırak bu saçmalıkları şimdi. Kendini vesveseye kaptırmadan bir doktor seç de sıkı bir tedavi yolunu tut. Tamam, bu iş burada biter. Düşündüğüm gibi yapacağım. Kafamı fazla yormadan yaza kadar çok iyi tedavi olacağım. O zaman neyin nasıl olduğunu görürüz. Tereddüde yer yok artık. Bunları söylemek kolaysa da yapmak olanaksızdı. Bu arada ağrıları arttıkça artarak böğrüne gelip yerleşti. Çok da canını sıkıyordu üstelik. Ağzının tadı da iyice kaçmıştı. Ona ağzı çok kötü kokuyormuş gibi geliyordu. İştahı azalmış, kuvvetten düşmüştü. Artık kendini kandırmak olanağı da kalmamıştı. Başına şimdiye dek görmediği, yepyeni, korkunç mu korkunç, çok önemli bir olayın geldiğini anlıyordu. İşin kötüsü bunu tek o biliyordu. Çevresindekilerse ya anlamadıkları ya da anlamak istemedikleri için hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlardı. Ona en çok üzen de buydu ya. Ev halkı, özellikle karısıyla kızı her zamankinden daha çok gezintilere çıkarken bir türlü İvan İliç'i anlamıyorlar, onun asık suratlı, titiz olmasında sanki kendisi suçluymuş gibi için için ona kızıyordu. Her ne kadar bunu ona sezdirmemeye çalışıyorlarsa da İvan İliç'in gözünden hiçbir şey kaçmıyordu. Onların ayaklarına bağ olduğunu, karısının hastalığına karşı değişmez bir tavır takınarak onun yaptıklarına, söylediklerine pek kulak kasmadığını anlıyordu. İşte karısının ona nasıl davrandığına bir örnek. Praskovya Fyodorovna ahbaplarına biliyor musunuz derdi. Bütün iyi insanlar gibi İvan İliç de doktorların söylediklerini tamı tamına yapmaz. Bir gün damlalarını alır, izin verilen yemekleri yer, zamanında yatar. Ama benim gözümden kaçacak olsa bir de bakmışsın ilacını içmeyi unutmuş, mersin balığı yemiş, yemesi yasaktı. Vint masası başında saatin birine kadar oturmuş. Canı sıkılan İvan İliç ne zaman gördün diye bağırırdı. Bir kere Piotr Ivanişler'de oldu. Dün gece de şabaklardaydın ya. Ne yapayım? Nasıl olsa ağrıdan uyuyamayacaktım. Her neyse, sen bu gidişle iyileşemezsin. Bizi de çok üzüyorsun. Praskovya Fyodorovna'nın kocasının hastalığıyla ilgili olarak gerek başkaları yanında, gerekse ona karşı tutumunun dış görünüşü, hastalığında asıl suçlunun onun kendisi olduğu, salt karısına kötülük yapmak için başına bu hastalığı çıkardığı şeklindeydi. İvan İliç, karısının isteyerek böyle davranmadığını biliyordu ama bunu bilmek ağrılarını dindirmezdi ki. İvan İliç, mahkemede de kendisine karşı tuhaf davranıldığını fark ediyor ya da öyle sanıyordu. Ona hep çok geçmeden yerini boşaltacak bir adam gözüyle bakıyorlarmış gibi geliyordu. Ya da arkadaşları ummadığı bir zamanda başına gelerek günden güne onu kemiren, kim bilir sonunda nerelere kadar götürecek korkunç derdi tam da şaka konusuymuş gibi birdenbire vehimleriyle alay etmeye başlıyorlardı. Kıvraklığı, şakacılığı ve ölçülü davranışlarıyla 10 yıl öncesinin İvan İliç'ini andıran Schwartz hepsinden çok damarına basıyordu. Arkadaşları geliyorlar, oyun oynamak için masaya oturuyorlardı. Gıcır gıcır kağıtlar dağıtılıyor, karolar karoların yanına konuluyordu. Elinde tam 7 karo oluyordu. Eşi oyunu kozsuz başlatıyor, sonra 2 karoya yükseltiyordu. Daha ne isterdi? Şilam diyebileceği için sevinmesi, hop oturup hop kalkması gerekmez mi? Ama hayır. Birden böğründeki ince ağrıyı, ağzındaki tatsızlığı hissederek şilem dediğine de diyeceğine de bin pişman oluyordu. Başını kaldırıp ortağı Mihail Mihailovic'e bakıyordu. Bütün sıcakkanlılığıyla elini masaya vuran ortağı, kazançlarını kendisi almamak nezaketini göstererek toplama zevkini İvan İliç'e bırakmak için kolunu fazla ileri uzatmak zahmetine katlanmadan paraları onun önüne doğru sürüyordu. İvan İliç, yoksa elimi ileri uzatacak kadar kuvvetten düştüğümü mü sanıyor diye düşünüyordu. Böyle düşünürken de hangi kağıdın koz olduğunu unutarak gereksiz yerde koz istiyor ve 3 içeri gidiyordu. Hepsinden korkuncu da Mihail Mihailovic'in çok üzüldüğünü gördüğü halde kendisinin buna pek aldırmamasıydı. Niçin aldırmadığını düşünmekse onu öldürüyordu. İvan İliç'in kötüleştiğini gören arkadaşları yoruldunuzsa bırakalım, siz dinlenin diyorlardı. Yorulmak mı? Hayır, hiç yorulmamıştır. Partiyi tamamlamaları gerek. Herkesin suratı bir karış asıktır. Kimseden çıt çıkmıyor. İvan İliç arkadaşlarının suratsızlığına kendisinin sebep olduğunu hisseder. Ama onları neşelendirmek gelmez elinden. Birlikte akşam yemeği yerler, herkes evine gider. Yalnız kalan İvan İliç hayatının zehirlendiğini, üstelik şimdi de başkalarınınkini zehirlemeye başladığını, bu zehirlemenin azalacağı yerde günden güne çoğalarak bütün benliğini sardığını anlar. Bu düşüncelerle, böğründeki ağrıyla, ve içinde bir korkuyla yatağa yatmak, çoğu zaman da ağrıdan gözünü kırpmamakta tek yapacağım. Ama sabahleyin gene kalkmak, giyinmek, mahkemeye gitmek, yazıp çizmek, konuşmak, gitmeyip evde kaldıysa her biri başlı başına bir ızdırap kaynağı olan 24 saatini evde geçirmek gerekiyordu. Hem de kendisini anlayıp yakınlık gösterecek bir kişi bile bulamadan, ölümün eşiğinde tek başına yaşayarak. 5. Böylece 2 ay daha geçti. Yılbaşından önce bir gün Kaynıçka geldi evlerine. O sırada Ivan İliç mahkemedeydi. Praskovya Fyodorovna ise alışverişe çıkmıştı. Ivan İliç eve döndüğünde sıcakkanlı bir adam olan kaynını çalışma odasında valizlerini açarken buldu. O içeri girerken kaynı gözlerini dikmiş, konuşmadan ona bakıyordu. Ivan İliç bu bakıştan her şeyi anladı. Hatta kaynı ah çekmek için ağzını açmış ama sonra kendini zor tutmuştu. Onun bu hareketi anladığı şeyi daha da pekiştirdi. Nasıl, değişmiş miyim yoksa diye sordu. Evet, var bir değişiklik. Ondan sonra da Ivan İliç kaynını dış görünüşü hakkında ne kadar konuşmaya zorladıysa zorlasın, kaynı hep susmakta ısrar etti. Praskovya Fyodorovna gelince de onun yanına gitti. Ivan İliç odaya kapanıp kapıyı arkadan kilitledi. Aynanın karşısına geçerek kendisine bir karşıdan bir yandan uzun uzun baktı. Karısıyla çektirdikleri resmi aynadaki görüntüsüyle karşılaştırdı. Arada büyük bir değişiklik vardı. Sonra kollarını dirseklerine kadar sıvayarak kollarına baktı, tekrar yenini aşağıya indirdi. Kanepeye oturup kara düşüncelere daldı. Kendi kendine bırak bu düşünceleri diyerek ayağa fırladı, masaya yaklaştı. Orada bir dosya açıp okumaya başladıysa da yapamıyordu. Kapıyı açarak salona çıktı. Konuk odasının kapısı örtülüydü. Ayak uçlarına basarak kapıya yaklaştı, dinlemeye başladı. Praskovya Fyodorovna, hadi canım sen de büyütüyorsun diyordu. Ne büyütmesi? Sen farkında değilsin. Bakışlarından ölüp gittiği belli adamın. Işığı sönmüş gözlerinin. Nesi vardı onun? Kimse bilmiyor. Nikolayev, ikinci doktor, bir şeyler dediydi ama aklımda kalmadı. Oysa Leştetitski, ünlü doktor, bambaşka şeyler söylemişti. Ivan İliç kapıdan uzaklaşarak odasına gitti. Yatağına yatıp düşünmeye başladı. Böbreğim kaymış. Evet, böbreğim kaymış. Doktorların söylediklerini bir bir hatırladı. Böbreğinin biri yerinden koparak kaymıştı. Hayalinde bu böbreği yakalayıp durdurmaya, yerine yerleştirmeye çalışıyordu. Hani bunu yapmak öyle uzun boylu bir iş de değildi. Hele ben bir Pyotr Ivanoviç'e gideyim de. Bir doktor arkadaşı olan dostuydu bu, diye düşündü. Ivan İliç çıngırağı çaldı. Arabayı koşmalarını söyledikten sonra hazırlanmaya başladı. Karısı yüzünde keder izleri, sesinde başka zaman görünmeyen bir tatlılıkla ''Nereye Jean?'' dipnot, Ivan, Fransızca, diye seslendi. Karısının sesinde alışmadığı bu yumuşaklık onu çileden çıkardı. Yüzünü ekşiterek baktı ona. ''Pyotr Ivanoviç'e uğrayacağım.'' Doktor arkadaşı olan dostunun evine gitti. Onunla birlikte de doktora. Adamı yerinde buldular. Uzun uzun konuştular. Doktor kendi düşüncesine göre hastanın vücudunda olup biteni bir kere anatomik, bir kere de fizyolojik açıdan inceleyince her şeyi anladı. Kör bağırsağında bir şey, ufacık bir şey vardı ama iyileşmesi mümkündü. Organlarından birinin gücünü artırıp ötekininkini azalttın mı vücut makine gibi tıkır tıkır işlemeye başlayacaktı. Ivan İliç yemeğe biraz geç geldi. Yemekte çok neşeliydi. Durmadan konuştu durdu. Canı bir türlü çalışmak istemiyordu. En sonunda odasına giderek hemen işlerinin başına oturdu. Dosyaları okuyor, yazıp çiziyor ama geriye bıraktığı, çalışmasının sonunda ilgileneceği önemli bir meselenin onu beklediği bir an olsun çıkmıyordu aklından. Çalışmasını bitirince de bu önemli meselenin kör bağırsağıyla ilgili düşünceler olduğunu hatırladı. Kendisini bu düşüncelere kaptırmadan salona çay içmeye gitti. Orada konuklar vardı. Konuşuyorlar, piyano çalıyorlar, şarkı söylüyorlardı. Kızlar için beğendikleri delikanlı, sorgu yargıcı da oradaydı. Praskovya Fyodorovna'ya bakılırsa Ivan İliç akşamı herkesten daha neşeli geçirmişti. Ama kendisine sorarsanız kör bağırsağıyla ilgili düşünceleri bir an için bırakmamıştı onu. Saat 11'de konuklardan izin alarak odasına çekildi. Hastalandığından beri çalışma odasının yanındaki bölmede yalnız başına yatıyordu. Odasına gidip soyundu. Eline Zola'nın bir romanını aldı. Ama bir türlü kendini okumaya veremiyordu. Hayalinde kör bağırsağını isteğine uygun olarak düzeltti. Bütün organları görevlerini düzenli şekilde yaparak tıkır tıkır çalışıyordu. Kendi kendine olacağı zaten buydu. Yalnız biraz doğaya yardım etmek gerek diye düşünüyordu. Bu sırada ilacını hatırlayarak doğrulup aldı, suyla içerek sırt üstü uzandı. İlacın etkisini, ağrıyı nasıl yavaş yavaş kestiğini dinlemeye başladı. İlacımı aksatmadan alarak zararlı şeylerden korunmalıyım. Daha şimdiden iyileştiğimi, hem de epey iyileştiğimi hissediyorum. Böyle düşünerek böğrünü yokladı. Dokununca ağrımıyordu. Hiçbir şey duymuyorum. Gerçekten daha iyiyim şimdi. Mumu söndürüp yan yattı. Kör bağırsağı düzeliyor, hiçbir aksaklık yok. Ama o pek iyi bildiği, derinden derine gelen, inatçı, sessiz, küt, rahatsız edici ağrı hissetmeye başladı ansızın. Ağzında gene o berbat tatsızlık. Yüreği cız etti, zihni karıştı. Aman tanrım aman, gene başladı gene. Bitmeyecek bu, hiç bitmeyecek. Birdenbire durumunu başka bir açıdan görmeye başladım. Kör bağırsakmış, böbrekmiş. Ne kör bağırsak önemli olan ne de böbrek. Benim hayatım söz konusu burada. Ölmek ya da yaşamak. Sağdım, sağlandım ama eriyorum işte. Bu gidişi durdurabiliyor muyum? Hayır. Öyleyse ne diye kendi kendimi kandırıyorum? Ölmekte olduğum benden başka kimsenin gözünden kaçıyor mu? Ölümüm şurada hafta, gün, belki de an meselesi. Demin ortalık aydınlıktı, şu anda karanlık. Şimdi buradayım, birazdan oraya gideceğim ama nereye? Birdenbire ürperdi, soluğu kesildi. Yalnız kalbinin vuruşlarını işitiyordu. Ben yok olacağım. O zaman ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Peki burada olmazsam nereye gideceğim? Ölüm. Ölüm mü bu yoksa? Hayır. İstemiyorum. Yatağından fırlayarak mumu yakmak istedi. Titreyen elleriyle sağ solu yoklarken mumu şamdanla birlikte yere devirdi. Kendisi de gerisin geriye yastığın üzerine yıkıldı. Gözleri açık, yattığı yerden karanlığa bakıyordu. Hiçbir şeyin önemi yok. Ölüm. Evet, ölüm. İçeridekilerin hiçbiri bilmiyor, bilmek istemiyor, acımıyorlar, keyif sürüyorlar. Uzaktan kapalı kapıların ötesinden şen çakrak kahkahalar, şarkı sesleri geliyordu. Dünya umurlarında değil ama bir gün onlar da ölecekler. Bugün ben, yarın onlar. Bundan kurtuluş yok. Oturmuş eğleniyorlar, hayvanlar. Öfkeden boğulacak gibiydi. Duyduğu üzüntüye, çektiği acılara dayanamıyordu. Bu korku, herkesin bu korkuyu duyması olacak şey değil diye söylendi. Yatağından kalktı. Doğru yapmıyorum. Sakinleşmeliyim. Her şeyi ta başından bir kere daha düşünmeliyim. Düşünmeye başladı. Evet, hastalığın başlangıcı böğrümü vurdum. Bir şey olmamış gibiydi. Üzerinden günler geçti. Başlangıçta biraz sızlıyordu, sonra ağrı fazlalaştı. Sonra doktorlar ortaya çıktı. Ümitsizlik, üzüntü, gene doktorlar. Derken adım adım uçurumun kenarına geldim. Kuvvetten düştüm. Bir deri bir kemik kaldım. Gözlerimin feri kaçtı. İşte ölüm gelip çattı. Ben hala kör bağırsağımı düşünüyorum. Kör bağırsağı nasıl düzeltsek diye yollar arıyorum. Oysa ölüm karşımda. Yoksa ölüm mü? Yeniden korku sardı benliğini. Tıkanacak gibiydi. Eğilerek kibriti aramaya başladı. Bir dirseğini komodine dayadı. Komodin eğilmesine engel oluyor, kolunu acıtıyordu. Öfkelenerek hızlıca bastı ve komodini devirdi. Kendisi de ölümün hemen gelmesini bekleyerek ümitsizlik içinde soluk soluğa sırt üstü yatağa düştü.